Ayrım 18.
Helen'i ya da Bay Winkop'u orada bulamasam bile evlerinin telefon numaralarını almıştım. Mutfağa koştum ama telefon yerinde değildi. Demek ki Moody bu işi önceden tasarlamıştı. Mamal, Nesrin neredeydiler? Telefon neredeydi? Korktuğumdan da beter bir durumdaydım şu an. Aklımı başıma toplayıp bir kurtuluş yolu bulmalıydım. Kapana kıstırılmış bir hayvan güdüsüyle çevreyi yokladım. Henüz bir şey tasarlayamamıştım ama bu yeni tuzağını hazırlarken Moody'nin hatalar yapmış olacağını umuyordum. Arka balkona çıktım yeniden. Buradan aşağıya atlayabilsem bile bu kez arka bahçede kapana sıkışacaktım. Bahçenin etrafı kalın tuğlalarla örülmüştü. Balkonun bir kenarından komşu evin damına doğru iki parmak eninde bir çıkıntı yürüyordu. Bizim odanın penceresinden bu çıkıntıya, oradan da komşu evin damına erişebilirdim belki. Düşüncesi bile ürkütmeye yetiyordu. Peki ya sonra? Bakalım komşunun balkon kapısı açık mıydı? Evde birileri var mıydı ki? Komşu bana yardım mı ederdi yoksa polisi mi çağırırdı? Hem sonra kaçmayı becerebilsem bile mehtap ne olacaktı? Moody'nin yumruklarıyla şişen başım bu olasılıkları düşündükçe zonkluyordu. Kapatılmış olmak ağrıma gidiyordu. Birisiyle, herhangi birisiyle bir bağlantı kurmalıydım. Yeniden Nesrinlerin yatak odasına gidip pencereden dışarıyı görmeye çalıştım. Aşağıda gündelik yaşam sürüp gidiyordu. Benim başıma gelenlerden kimsenin haberi bile yoktu. Pencerenin dışında demir parmaklıklar, iç tarafta da görüşümü engelleyen bir pancur vardı. Aşağıdaki kaldırım ise 30 santimetre genişliğindeydi ve yukarıdan tam olarak görünmüyordu. Pancuru yerinden oynatabilsem, başımı parmaklıklara dayayıp kaldırımı gözetleyebilirdim. Pancur bir sürü vidayla tutturulmuştu yerine. Evin içinde bir tornavida aradım. Bulamayınca elime geçirdiğim bir bıçağı denemeye karar verdim. Pancuru yerinden çıkardım. Dışarıya sarkarak aşağısını görebiliyordum artık. Gelip geçenleri görüyordum, evet. Ama ne işe yarayacaktı bu? Hiçbiri bana yardım edemezdi ki. Pancuru yeniden yerine taktım, Moody'nin anlamaması için. Evin içini gözden geçirirken, istese Moody'nin beni daha da sıkı hapsedebileceğini gördüm. Her kapının üzerinde birer anahtar vardı. Koridora kilitleyebilirdi beni. Evin içinde biraz daha arandım. Belki de bir silah geçebilirdi elime. Sonunda sivri bir mutfak bıçağıyla tornavida yerine kullandığım bıçakta karar kıldım. Koridordaki halının altına gizledim bıçağı. Moody beni buraya kapatırsa bunları kullanıp kapının menteşelerini yerinden oynatabilirdim. Evin içindeki araştırmalarım sürüyordu. Yemek odasından ikinci katın merdiven aralığına açılan duvar penceresi geldi aklıma. Moody çıkışı unutmuş olmalıydı. Pencere kalın perdelerle örtülü olduğundan zor fark ediliyordu. Kilitli değildi. Dokunur dokunmaz açıldı. Başımı dışarı uzattım ve olasılıkları düşündüm. Bu pencereden rahatlıkla geçip merdiven aralığına çıkabilirdim. Ama sürekli kilitli duran demir kapıdan dışarı çıkamayacağım için yine kapalı kalacaktım. Merdivenler çatıya kadar çıkıyordu. Buradan çatıya çıkıp oradan da komşu evin çatısına geçebilirdim. Ya sonra? Hangi komşu kaçak bir Amerikalı kadını evine alıp oradan sokağa çıkmasına izin verirdi? Ayrıca verse bile ne yararı olacaktı? Yanımda mehtap bulunmadıktan sonra. Gözyaşları içinde Moody'nin her an gelip yaşamıma son verebileceğini düşündüm. Bu durumda korumam gereken insanlar olacaktı. Adres defterimi aldım elime. Sayfaları çevirerek aceleyle telefon numaralarını sildim. Her ne kadar kodlar halinde kayıtlı olsalar da ele geçtiklerinde sahiplerine kötülük gelmesini istemiyordum. Ne de olsa bana iyilik etmeye çalışmış insanlardı bunlar. Kodlanmamış bazı numaralar da vardı defterde. O sayfaları yırttıktan sonra yaktım. Küllerini tuvalete atıp üzerine sifonu çektim. Son günlerde yaşadığım korkunç olaylardan bitkindim. Sonunda yere yığıldım. Ne kadar süre öylece kaldım bilemiyorum. Belki de kendimden geçmiştim. Kapıda dönen anahtarın sesini duyarak kendime geldim. Doğrulmaya bile zaman bulamadan Ese girdi içeriye. Elinde bir tepsi dolusu yiyecek vardı. "Yer misin?" dedi. Teşekkür ederek elinden tepsiyi aldım. Ese ile konuşmak istedim. Ama çekingen ve ürkekti. Acele kapıya yönelerek "Çok üzgünüm." dedi ve çıktı. Kapıyı yeniden kilitledi. Kilidin içinde dönen anahtar sesi kafamın içinde yankılandı. İçindekilere hiç dokunmadan tepsiyi mutfağa götürdüm. Sıkıntı dolu saatler geçti. Moody öğleden hemen sonra döndü. Yalnızdı. "Kızım nerede?" diye bağırdım. "Nerede olduğu seni ilgilendirmez," dedi. "Hiç dert etme kendine. Bundan böyle onunla ben ilgileneceğim." Yanımdan geçip yatak odasına gitti. Yüzünde boydan boya tırnak izlerini görünce bir an olsun içime su serpildi. Hemen ardından kendi acılarımla doldu yeniden yüreğim. Yavrum neredeydi? Moody geri döndüğünde kollarında Mehtap'ın birkaç giysisiyle doğum gününde armağan olarak aldığımız bebek vardı. "Bebeğini istiyor," dedi. "Söyle nerede o? Ne olur izin ver de göreyim kızımı." Tek bir şey söylemeden beni kenara itti. Dışarı çıkıp ardından kapıyı iki kez kilitledi. Öğleden sonra sırtımdaki sancıdan dolayı iki büklüm yatakta yatarken kapı zilinin çaldığını duydum. Dışarıda kaldırımda birisi vardı. İçerideki konuşma aygıtına koştum. Gelen kişiyle görüşebilmek için. Elendi bu. "İçeride kilit altındayım," dedim. "Bekle biraz, pencereye çıkayım. Oradan konuşuruz." Aceleyle pencereden pancuru çıkardım ve parmaklıklar arasından kafamı uzattım. Elen, çocukları Meryem ve Ali ile birlikte kaldırımda duruyordu. "Sana bakmaya geldim," dedi. Sonra ekledi. "Ali susadı, içecek bir şey istiyor." "Sana içecek hiçbir şey veremem," dedim Ali'ye. "İçeride kilitliyim." Esey konuşulanları duymuş olacak ki hemen elinde bir bardak suyla kaldırıma çıktı. "Ne yapabiliriz?" diye sordu Elen. Esey de bu soruya bir yanıt bekliyordu. "Git Hürmüz'ü getir," diye önerdim. "Moody ile konuşmaya çalışın." Elen kabul etti. Çocuklarını önüne katarak aceleyle uzaklaşırken çadırının eteklerinin uçuştuğunu gördüm. Akşama doğru Rıza benimle konuşmak istedi. O bahçede, ben balkondaydım. Esey'de bir anahtar olduğu halde Rıza içeriye girmek istememişti. "Rıza," dedim. "İran'a geldiğimizden beri bana göstermiş olduğun dostluk için ne kadar teşekkür etsem azdır. Amerika'da aramızda geçenlere karşın burada bana en yakın davranan kişi sen oldun." "Teşekkür ederim," dedi. "İyi misin?" "Ne olursun yardım et bana. Moody ile konuşabilecek tek kişi sensin. Mehtap'ı bir daha görebilecek miyim acaba?" "Üzülme, göreceksin onu. Kızını senin elinden almaya niyeti yok Moody'nin. O seni seviyor, Mehtap'ı da seviyor. Kızının yalnız başına büyümesini istemez. Kendisi anasız ve babasız büyüdüğünden Mehtap'ın aynı sıkıntıları çekmesini istemez." "Ne olur konuş onunla," diye yalvardım. "Konuşamam. Vereceği karar kendi kararı olmalı. Ona akıl veremem." "Lütfen bu gece bir dene." "Hayır, bu gece olmaz," dedi Rıza. "Yarın iş için Reş'te gideceğim. Birkaç gün sonra döndüğümde değişen bir şey yoksa o zaman konuşurum onunla." "Ne olur gitme, lütfen burada kal. Korkuyorum, yalnız kalmak istemiyorum." "Olmaz, gitmeliyim." Akşamın erken saatlerinde Esey kapının kilidini açtı. "Aşağıya gel," dedi. Elen'le Hürmüz ve Rıza da oradaydılar. Meryem'le Ali, Rıza ile Esey'in iki çocuğuyla oynarken hep birlikte soruna bir çözüm aradık. Bütün bu insanlar geçmişte Moody'den yana olmuşlar, bana karşı savaşımda ona yardım etmişlerdi. Ama kendilerine göre haklıydılar. Dini bütün Müslüman'da hepsi de. Moody'nin ailesi üzerindeki egemenliğine saygı duyuyorlardı. Ancak bu arada benimle de dost olmuşlardı. Üstelik Mehtap'ı da çok seviyorlardı. Onlar bile bu kahrolası bağnaz ülkede insanların zaman zaman bir koca ya da baba olarak işleri çığırından çıkarabileceklerinin ayrımındaydılar. Hiçbiri polise gitmekten yana değildi. Rıza ile Esey'in yanında elçilikten söz açmak istemedim. Hem sözünü etsem bile Amerikan ya da İsviçre elçiliği ile kurulacak herhangi bir bağlantıya karşı çıkacakları kesindi. Elimiz kolumuz bağlıydı. Mantıklı olması için Moody ile konuşmaktan başka çare yoktu. Hepimiz onun şu anda mantıklı düşünemeyeceğini biliyorduk. En azından şimdilik bu böyleydi. Belki de hep böyle olacaktı. Haykırmak geliyordu içimden. "Dövseniz de şu herifi. Asıl onu kilitleyin. Kızımla beni Amerika'ya yollasanız da. Bu çıkmazdan beni kurtarmanın tek yolu buydu. Ama gerçekçi olmak zorundaydım. Onların da kabul edeceği ortak bir çözüm yolu bulmalıydım. Ama öyle bir yol yok gibi görünüyordu." Konuşmaların ortasında sokak kapısının açılıp kapandığını duyduk. Kimin geldiğini öğrenmek için Rıza dışarı çıktı ve Moody ile geri geldi. "Dışarı nasıl çıktın sen?" diye sordu Moody. "Neden buradasın?" Esey'de anahtar var diye açıkladım. Beni aşağıya o getirdi. Ver o anahtarı bana diye uzattı elini. Esey uysalca isteneni yaptı. Tamam, kızma dayıcan dedi Rıza yavaşça, Mudi'yi yatıştırmak için. Onların burada ne işi var diye bağırdı Mudi. Eliyle Elen ile Hürmüz'ü işaret ediyordu. Yardımcı olmaya çalışıyorlar diye yanıtladım. Sorunlarımızı halledebilmemiz için yardıma gereksinimimiz var. Bizim hiçbir sorunumuz yok diye bağırdı Mudi. Senin sorunun var. Elen'le Hürmüz'e döndü. Çıkın gidin, bizi yalnız bırakın dedi. Bu işe karışmayın. Bundan böyle bu kadınla ilgilendiğinizi görmek istemiyorum. Elen'le Hürmüz'ün gitmek üzere ayağa kalktıklarını görünce dehşete kapıldım. Ne olursunuz gitmeyin diye yalvardım. Yine canımı yakacak. Korkuyorum, beni öldürecek. Eğer öldürürse bundan kimsenin haberi olmayacak. Ne olur gitmeyin, beni yalnız bırakmayın. Gitmeliyiz dedi Hürmüz. Gitmemizi istedi, kararı o verir. Çıkıp gittiler. Mudi beni yukarıya iteledi ve üstümüze kapıyı kilitledi. Mamalı ile Nesrin nerede diye sordum sinirle. Senin gibi kötü bir kadınla aynı çatı altında kalmak istemediler dedi Mudi. Nesrin'in ailesinin evine gittiler. Kendi evlerini bırakmak zorunda kaldılar. Sesi gitgide yükseliyordu. Aramızda olanlar onları ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Bu konuyu kimseyle konuşmasan iyi olur, anladın mı? Bundan böyle ben neyi uygun görürsem o olacak. Kararları ben veririm. Herkes haddini bilsin. Karşı koyamayacak kadar korku içindeydim. Köşeye sinerek ağzına geleni söyleyip bitirmesini bekledim. Hiç değilse dayak atmıyordu. O gece evde ikimiz yalnız kaldık. Aynı yatakta ama olabildiğince birbirimizden uzak, sırt sırta yattık. Mudi uyudu, bense sızlayan bedenimi rahatlatma umuduyla bir sağa bir sola döndüm durdum. Mehtap'ı merak ediyordum. Ağladım, içimden onunla konuştum, hiç durmadan dua ettim. Sabah Mudi işe gitmek için hazırlandı. Bir gün önce berbat ettiğim elbiseyi bir kenara atıp bir başkasını giydi. Tam çıkmak üzereyken Mehtap'ın tavşanını kaptı. Bunu istiyor dedi ve çıkıp gitti. O gittikten sonra uzun süre yatakta yattım ve Mehtap, Mehtap, Mehtap diye inleyerek ağladım. Bedenim baştan aşağı çürük ve bereliydi. Sırtımın ağrısı ise dayanılır gibi değildi. Acıdan iki büklüm kalmıştım. Saatler sonra arka bahçeden tanıdık bir ses duyar gibi oldum. Salıncağın zinciri gıcırdıyordu. Yavaşça yerimden kalktım. Salıncakta sallananın kim olduğunu görmek için balkona çıktım. Esey'in kızı Meryem'di bu Nisan sabahı güneşinin tadını çıkaran. Ona baktığımı gördü ve masum çocuk sesiyle bana ''Mehtap nerede?'' diye sordu. Hıçkırarak ağlamaktan bir yanıt veremedim. Mehtap'ı İran'a yalnız benim bildiğim bir nedenden dolayı onu kurtarmak umuduyla getirmiştim. Şimdi ise kaybetmiştim kızımı. Gözlerim kararıyor gibiydi. Ne yapıp yapıp cesaretimi toplamalıydım. Mudi'nin dayağı direnme gücümü öldürmüş müydü? Bu sorunun yanıtından korkuyordum. Mehtap'ı nereye götürmüş olabilir sorusu kafamı kurcalayıp duruyordu. Ama beni allak bullak eden bir soru daha vardı. Bunu kızına nasıl yapabilmişti? Ya bana? Tek bildiğim şimdiki Mudi'nin evlendiğim adam olamayacağıydı. Terslik neredeydi? Hem biliyor hem bilmiyordum bunu. Kaba koşulları sıralayabilirdim. 8 yıllık evliliğimiz süresince inişli çıkışlı delilik krizlerinin grafiğini çizebilirdim rahatlıkla. Bunları o zamanlar mesleki sorunlarına, bazen de politik sıkıntılarına yoruyordum. Felaketin yaklaşmakta olduğunu göremeyecek kadar kör müydüm? Yaşadığımız olaylar birer birer gözümde canlandıkça boğulur gibi oluyordum. 8 yıl önce Mudi'nin Detroit Osteopati Hastanesi'ndeki 3 yıllık asistanlık süresi dolmak üzereyken önemli bir karar arifesindeydik. Ya birlikte yaşamaya karar verecek ya da birbirimizden ayrılacaktık. Birlikte olmaya karar verdik. Tam o sırada Corpus Christi'deki osteopati hastanesinden bir iş teklifi aldı. Daha önceden bir anestezi uzmanı almışlardı hastaneye. Ancak bir ikincisine de gereksinim duyuyorlardı. Yılda 150 bin dolar ücret ödeyeceklerdi ki bu bizim için vazgeçilemeyecek bir paraydı. İçimden bir ses Michigan'daki ailemden ayrılmamamı söylüyordu ama gönlüm parasal ve sosyal açıdan tatmin edici yeni bir yaşamdan yanaydı. Joe ve özellikle 6 yaşındaki oğlum John bu işe çok sevindiler. Ancak evlilik töreninden önce John, "Anne, ben Moody ile birlikte yaşayabilir miyim? Bilemiyorum," dedi. "Neden?" diye sordum. "Bana o kadar çok şeker veriyor ki dişlerim çürüyecek." John'un bunu içtenlikle söylediğini görünce gülmem tuttu. Moody ile şekeri ve güzel günleri özdeşleştirmişti. Mantıksal nedenler bir yana, Moody ile birbirimizi sevdiğimiz için evlenmiştik. Onu yalnız başına Corpus Christi'ye göndererek ondan vazgeçmeyi ve Michigan'da kalmayı düşünemezdim bile. Ve 6 Haziran 1977'de Houston'da bir mescitte nikahımız kıyıldı. Farsça ve ardından İngilizce olarak mırıldandığımız birkaç sözcükten sonra Moody'nin kraliçesi oldum. Moody beni çiçeklere, özel armağanlara, sevimli sürprizlere boğuyordu. Her gün postadan kartlar ya da sevgi dolu ifadeyle yazılmış notlar gelirdi. Gazetelerden sözcükleri keser, kağıt üzerinde bir araya getirirdi. Arkadaşlarımızın yanında beni övmeye bayılırdı. Bir gece konukların önünde bana altın kaplama bir kupa uzatarak herkesin önünde beni dünyanın en tatlı eşi ilan etti. Plak koleksiyonum büyüyordu. Her olanakta içine sevgi dolu birkaç sözcük yazarak kitaplar armağan ediyordu. Bana sevgisini kanıtlamaya çalışmadığı gün yok gibi bir şeydi. Mesleğinde uzmanlığı seçmiş olması çok yerinde alınmış bir karardı. Diğer uzmanlık dalları içinde anestezistlik en çok para getireniydi. Ayrıca işi yorucu da değildi. Ekip çalışmalarını denetliyordu. Aynı anda 3-4 hastayı birden tedavi ediyor ve böylece çok yüksek kazançlar elde ediyordu. Gündüzleri son derece rahattı. Ameliyatlar için erken saatte hastanede olması gerekiyor ama çoğu zaman öğle vakti eve dönüyordu. Büro çalışması hiç yoktu. Acil durumlarda ise işi diğer arkadaşına devredebiliyordu. Bir İranlı olarak seçkin bir aileden geliyordu. Bu nedenle Amerika'da varlıklı bir doktor havasına bürünmek ona hiç zor gelmemişti. Corpus Christi'nin iyi bir semtinde güzel ve büyük bir ev satın aldık. Komşularımız doktorlar, dişçiler, avukatlar ve diğer serbest meslek sahipleriydi. Temizlik işleri için eve bir yardımcı almamızı istemişti Moody. Ben de zamanımı ve yeteneklerimi onun işlerine adamıştım. İşin en keyifli yanı ise ücretleri tahsil etmek ve banka hesaplarını tutmaktı. Evime ve aileme de bol bol zaman ayırabiliyordum. Ev işleriyle uğraşmadığım için çocuklarımın eğitimiyle yakından ilgileniyordum. Bu da beni çok mutlu ediyordu. Sık sık davetler veriyorduk. Bunu hem hoşlandığımız için hem de Moody'nin doktorluk mesleğinde yükselmesine yardımcı olacağına inandığımız için yapıyorduk. Biz gelmeden önce hastanede diğer anesteziste çok fazla iş düşüyormuş. Eski doktor Moody'nin gelişiyle işi hafiflediği için sevinmişti aslında. Ama bir yandan da ikisi arasında bir yarış başlamıştı. Görüştüğümüz doktorlardan bir kısmı Amerikalıydı. Bazıları ise Moody gibi ülkesini terk etmiş olan Hindistanlı, Suudi Arabistanlı, Pakistanlı ve Mısırlılardı. Değişik kültürleri tanımaktan çok hoşlanıyorduk hepimiz. Kısa zamanda İran mutfağından nefis yemekler pişiren birisi olarak ün yapmıştım. Hastanenin yardımlaşma bölümünde çalışarak diğer doktor eşleriyle de tanışmış, kendime yeni arkadaşlar edinmiştim. Teksas Üniversitesi İranlı öğrencilerin en yoğun olduğu yerdi. Onlarla sık sık görüşüyorduk. Güney Teksas İslam topluluğuna üye olduk. İran'da dini bayramların kutlandığı günlerde özel kutlamalar yapıyorduk. Sonunda Moody'nin geçmişi ile güncel yaşantısı arasında güzel bir denge kurabilmeyi başardığını gördükçe mutlu oluyordum. O da genç memleketlilerinin karşısına Amerikalı hekim bilgeliğiyle çıkmaktan çok hoşlanıyordu. Amerikalılaşma isteğinin kanıtı Amerikan uyruğuna geçebilmek için verdiği dilekçeydi. Başvuru formunda yer alan ve yanıtlanması gereken sorular arasında şunlar da vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına ve yönetim biçimine inanıyor musunuz? Birleşik Devletleri sadık bir yurttaş olacağınıza yemin eder misiniz? Gerektiğinde Birleşik Devletleri korumak amacıyla silah altına alınmayı kabul eder misiniz? Moody bu sorulara evet diye yanıt vermişti. Sık sık yolculuğa çıkıyorduk. Birçok kez Kaliforniya ve Meksika'ya gittik. Nerede bir tıbbi seminer ya da kongre olsa Moody beni de yanında isterdi. Joe ile John'u bakıcıya bırakıp birlikte giderdik. Özel indirimlerden yararlanıp en lüks otellerde kalır, En iyi lokantalarda yemek yerdik. Ayrıca bunları gider olarak gösterip vergiden düşme olanağımız vardı. İş için bir yere gittiğimizde vergi bildirimi için topladığım hesap belgelerini yanımda taşıdığım bir zarfta biriktiriyordum. Yaşam tarzımdaki bu baş döndürücü değişiklik beni büyülüyordu. Sözleşmeli bir işim olmadığı halde hiç boş zamanım kalmıyordu. Parayla ve sevgiyle donatılmış, şımartılarak sevilen bir kadın olarak başka ne isteyebilirdim ki? Evliliğimizin ilk günlerinden başlayarak derin sorunlarımız olmadı değil. Yine ilk günlerden bunların üstünde durmamaya çalıştık. Ne zaman aramızdaki anlaşmazlık su yüzüne çıkacak olsa bunu değişik kültürlerden gelmemize bağlıyorduk. Moody zaman zaman şaşkına dönüyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Örneğin günün birinde birlikte Corpus Christi'de bir banka hesabı açmaya gittiğimizde başvuru formuna yalnızca kendi adını yazdı. Ne oluyor diye sordum. Neden hesabı ikimiz adına açmıyoruz? Kadınlar adına banka hesabı açılmaz dedi büyük bir şaşkınlıkla. Bir İranlı böyle bir şey yapmaz. Ama sen İranlı değilsin ki diye karşı çıktım. Amerikalı olmak istemiyor muydun? Biraz tartıştıktan sonra direnmekten vazgeçti. Sahip olduğumuz her şeyde ortak olmamıza aklı bir türlü yatmıyordu. Alışamadığım tarafı beni de öz malı gibi görmesiydi. Tıpkı banka hesabında olduğu gibi bana da sahip çıkmak istiyordu. Ne zaman kalabalık bir yere gitsek yanında durmamı isterdi. Sanki yanından kaçacakmışım gibi ya kolunu omzuma atar ya da elimi tutardı. Bana karşı dikkatli ve sevgi dolu yaklaşımı hoşuma gitmiyor değildi ama bunca düşkünlük bazen de bunaltıcı oluyordu. Üvey baba olarak da hep itaat bekliyordu çocuklardan. Aynen İran'da olduğu gibi Joe ve John'un sorgusuz sualsiz ona uymalarını, sözünden hiç çıkmamalarını bekliyordu. Bu durum özellikle 11 yaşının gereği özgürlüğe özlem duyan Joe'a ağır geliyordu. Üstelik Moody'den önce evin erkeği Joe olmuştu. Sonra Rıza girdi yaşantımıza. Hiç tartışmasız büyük bir sorun oldu onun varlığı. Rıza Detroit'te Wayne State Üniversitesi'nde okurken Moody'nin evinde kalmıştı. İlk evlilik yıldönümümüzden bir süre önce Rıza ekonomi bölümünden diplomasını almış. Moody de onu bir iş bulana kadar bizde kalması için Corpus Christi'ye çağırmıştı. Moody evde yokken Rıza evin erkeği kesilir, bana ve çocuklara komutlar yağdırır, onun sözünden hiç çıkmamamızı isterdi. Bize geldikten kısa bir süre sonra bir gün kadın arkadaşlarımı çaya davet etmiştim. Rıza hiç sesini çıkarmamakla birlikte bizimle salonda oturmuş, dikkatle konuşmalarımızı dinleyip akşam Moody'ye fitnelemek için belleğine yerleştirmiş, konuklar gittikten sonra da bana bulaşıkları yıkamamı emretmişti. Ne zaman istersem o zaman yıkarım demiştim ters ters. Rıza çamaşırıma, çocuklara yedirdiğim yemeklere, komşuya kahve içmeye gitmeme ve daha bir sürü şeyime karışmaya kalkıştı. Hep tersledim onu ama inatla sürdürdü bu tutumunu. Bir yandan da hiçbir işe yardım etmiyor, evde yan gelip yatıyordu.